Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz bize böyle bir imkan verdiği için de. 5630. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi komutan tayin edince halkın onu ayıpladığını ve hakkında ileri geri konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine kalkıp şöyle buyurdu. Siz onun komutanlığına dil uzattığınız gibi daha önce babasının komutanlığına da dil uzatmıştınız. Allah'a yemin olsun ki komutanlığa gerçekten layıktı ve benim için insanların en sevilenlerindendi. Kendisinden sonra bu oğlu da benim için insanların en sevilenlerindendir. Onun için hayır dileyin. Çünkü o sizin en hayırlılarınızdandır. Dönem neresi olursa olsun, İnsanların zihninde bazen bir olmazlar oluyor. Ve konuşanlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını da olsa bir şeyler zihinlere uymayacak, konuşulacak, eleştirilecek. Çünkü Üsame çok genç yaşta, herhalde 17 yaşlarında komutan tayin ediliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son demlerinde. Ve büyük bir hedefe doğru da gidecek bir ordunun komutanı olacak. İnsanlar bu ordunun içerisinde kendilerine göre çok daha layık kimseler var. Bunu konuşup durdular. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka niyet, bir başka istek besliyordu. İki nedenle babasını da yani Zeyd'i de daha evvel komutan tayin etmişti. Bir, gerçekten bu işe layık bir savaşçıydı. Ama iki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu seviyordu. Bir kimseyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'ın peygamberi seviyorsa bu hayırlı bir adam demektir. Amelleri güzeldir, ahlakı güzeldir, davranışları güzeldir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği ve işinin de ehli bir adam niçin eleştirilecek, niçin beğenilmeyecek? Biliyorsunuz Talut'un komutanlığını da insanlar Davud Aleyhisselam öncesinde istememişlerdi önce. Hem komutan diye böyle peygamberleri sıkıştırmışlar, bize bir lider çıksın da şu ezik halimizden izzetli bir hale dönüşelim demişlerdi. Allahu Teala içlerinden bir komutan tayin edince de onunla ilgili eleştirileri olmuş. O bizim içimizde en iyi değil filan demeye çalışmışlardı. Onların kafasında ya mal mülk ya yaş konum filan gibi şeyler etkili olacaktı. Peygamberin sevgisi çok önemli. Yakup peygamber oğullarına oğlum onu götürmeyin. Onun sizinle beraber gitmesi beni üzer diyordu. Fakat oğullar bunu anlamıyordu. Bir peygamberi üzmek ya da bir peygamberin tercihine karşı saygısızlıkta bulunmak aslında ucu Allah korusun isyana doğru insanı sürükleyen bir çizgidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem yaptığı tercihi niçin yaptığını Müslümanlara burada öğretti hem de onların da kalplerini temizleyen bir iş. Bir söz söyledi. Bu delikanlı yani Üsame sizin en hayırlılarınızdandır. Ona hayırlı davranın, iyi davranın. Ona iyi davranmanız sizi de hayırlı kılacaktır anlamına gelir. Çünkü kim tercih etti? Önemli olan bu. Onu oraya kim koydu? Allah ve Resulü siz Üsame'yi değil, Üsame'yi tercih eden aklı tartışmış olacaksınız. O akıl bilmez mi doğru hayır nedir? İyi, güzel, çirkin nedir bilmez mi? Bize de bu öğretiliyor. Tercihlerimiz Allah ve Resulünün sevdiği kişilerden yana olacak. Bunu nasıl bileceğiz? Kur'an ve sünnet okuyarak inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. 5632. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülhuleyfe'de Muarres'teki vadide gece vakti konakladığı zaman yanına gelindi ve sen mübarek bir vadidesin denildi. Sen mübarek bir vadidesin denildi. Devam ediyoruz. 5633. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşık olarak 20 tel aklaşmış saçı vardı. Peygamberimizin saçları arasında ak vardı ama çok değil. 20 tel kadardı diyor Abdullah İbni Ömer, gözlemini bize böyle aktarıyor. 5634. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hem mukimken hem de yolculukta namaz kıldım. Mukimken, yani yerleşikken, öğle namazının 4 rekat farzını kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. İkindi namazının 4 rekat farzını kıldıktan sonra ardından nafile namaz kılmadı. Akşam namazının 3 rekat farzını kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. Yatsı namazının 4 rekat farzını kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. Bunlar mukimken kıldıkları. Bir daha okuyalım. Öğle 4, sonrasında 2. İkindi 4, sonrasında namaz yok. Akşam 3, sonrasında 2. Yatsı 4, sonrasında 2. Yolculukta öğle namazını 2 rekat olarak kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. İkindi namazını 2 rekat kıldıktan sonra ardından nafile namaz kılmadı. Akşam namazını 3 rekat olarak kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. Yatsı namazını 2 rekat olarak kıldıktan sonra 2 rekat nafile namaz kıldı buyurdu Abdullah İbni Ömer. Hatırlıyoruz, Hazreti Abdullah'ın bu şekilde namaz kılanlara tepkisi de var. Bunlar ne namazı kılıyorlar diye. Ama böyle bir ifadesi de var. Öyleyse şöyle anlayacağız, birleştireceğiz. Rabbimin ismini bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun olduğunda kıldı, uygun olmadığında kılmadı gibi söz söyleme imkanımız olabilir. En iyisini Allah bilir. İnşallah fıkıh kitaplarına müracaat edeceğiz. 5635. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer, bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir hizmetçim var. O kötü davranıp zulmetmektedir. Ona vurabilir miyim?" diye sorunca, "Her gün onu 70 defa affedersin" buyurdu. "Vurma izni yok. Benim bir kölem var. Yaramaz, hırçın. Kötülük yapıyor. Onu dövebilir miyim? Canını acıtabilir miyim?" "Hayır. Her gün 70 defa affedersin" buyurdu. Bahane bırakmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın kullarına biz de kötülük yapmayacağız. Güzel davranacağız. İnsan kölesine böyle olursa, evladı iyaline, hanımına, eşine nasıl olacak? Bunu düşünelim inşallah. 5636. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Enes bin Mali'nin annesi Ümmü Süleym, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, erkeğin gördüğünü kadın rüyasında görmekte, ihtilam olmakta, bu durumda gusletmesi gerekir mi?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer kadın bunu görür, ihtilam olur ve boşalırsa gusletsin" buyurdu. Allah'a hamd ediyoruz. Bu din ne kadar açıklayıcı ve ne kadar fıtrata uygun. İnsanı, kadını, erkeği ve ona Allah tarafından yüklenmiş olan duyguları, arzuları nasıl da hesaplayarak bir kulluk oluşturuyor. Fıtratı hiçe sayan, yok kabul eden Müslümanca bir anlayış olabilir mi? Çünkü bu dinin özü, anlatımı zaten fıtrattır. Yaradan tarafından yaratılışımıza uygun olarak gönderilmiştir. Bunun dışında bir model üretiyorsa hocalar ya da anlatıcılar ya da bu dini inşa etme çabasında olan alimler, iyi niyetli de olsalar yanlış iş yapmış olacaklar. Mevla muhafaza. Öyleyse kendimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine teslim edeceğiz. Ve bu sözler Allahu Teala'nın kitabı bizi bir çerçevenin içine koyacak ki o merhamet çerçevesidir. Ümmü Süleym, Allah ondan razı olsun. Büyük bereketlerin hanımı. Oğlu Enes'i Peygamber aleyhissalatü vesselam hizmetine vermişti. Bu onun aklı. O soruyor şimdi Efendimiz'e gelmiş. Aslında utanılacak bir konu. Ama bu dini öğrenirken utanma bize engel olmayacak. Ve sordu bu anamız. Dedi ki bir kadın rüyasında erkeklerin gördüğü gibi rüyalar görse, cinsel ilişki görse rüyasında. Şimdi bu kadın ne yapacak? Gusletmesi gerekir mi? Efendimiz dedi ki eğer kadın bunu görür, yani gecesinde böyle bir rüya olur, ihtilam olur ve boşalırsa o da gusletsin buyurdu. Bunu kadın bilecek. Dolayısıyla bazen genç hanımlar, hele ki evli olmayan hanımlar bu konuda kendilerini çok kötü hissediyorlar. Nasıl olur? Benim gibi iffetli, namuslu, temiz bir hayatı yaşamak için çabalayan bir kızcağız. Gerçek o ki Kur'an'la uğraşıyor, hadisle uğraşıyor. Dinini öğrenip yaşama derdinde. Fakat gecesinde böyle şeyler gördüğünde de kendini kirlenmiş hissediyor. Olur mu? Bu bir fıtrattır. Allah erkek kullarına bunu daha çok vermiş. Ama kadın kullar da bunu yaşayacak zaman zaman. Dolayısıyla bu konuda kendisini kötü hissetmesinin bir alemi yok. Fıtratını yaşamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gusleder diyor. Devam ediyoruz bu şerefli sözleri okumaya. Ahmet bin Hanbel'in Allah ondan da razı olsun bize taşıdığı ve Müsned isimli hadis kitabında bir araya getirdiği ve Abdullah İbni Ömer'in şahitliği, tanıklığı, taşımasıyla öğrendiğimiz hadislerle birlikteliğimizde 5637. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları etek uzatma konusunu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin izarından, elbisesinden bir karış daha fazla uzatın buyurdu. Fakat onlar bir karış bizim edep yerimizi örtmez, tam anlamıyla örtücü olmaz dediler. O halde bir arşın uzatın buyurdu. Artık bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri entari edilmek istediği zaman bir arşın fazla bırakıp onu etek yapıyordu diye aktardı Abdullah İbni Ömer. Muhtemel ki ablasından Bilgil Hafsa'dan anamız. 5638. hadis-i şerif Salim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şairin biri Abdullah İbni Ömer'in yanında İbni Ömer'in oğlu Bilal'i kastederek Abdullah'ın oğlu Bilal en hayırlı Bilal'dir deyince Abdullah İbni Ömer yalan söyledin. Çünkü en hayırlı Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal'idir dedi. Ha şair bir yağ çekecekti. Geldi Abdullah'ın oğlunu en hayırlı Bilal filan diye söyledi. Ama hani ne derler baltayı taşa vurmuş. Konuştuğu adam Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'deki öfke, celal, Allah'ın istemediği şeylere karşı olan kızgınlık. Hazreti Ömer'in bu oğlunda da vardır biraz. Ve o da tepkisini ortaya hemen koydu. Dedi ki yalan söyledi. En hayırlı Bilal bu olur mu? En hayırlı Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal'idir. Rabbim hepsiyle buluştursun inşallah bizleri. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5639. hadis-i şerif. Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in kendisiyle yazıştığı Şamlı bir adam vardı. Bakın sadece kendisine gelen Müslümanlarla Abdullah İbni Ömer konuşmuyor. Mektupla da bu dini öğretme çabasında. Bir defasında Abdullah İbni Ömer ona şöyle bir mektup yazdı. Bana ulaştığına göre kader konusunda ileri geri konuşuyormuşsun. Sakın bir daha bana mektup yazma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimden kaderi yalanlayan topluluklar çıkacaktır buyurduğunu işittim. Yine bir tepki. Abdullah İbni Ömer. Sevgimiz ve nefretimiz iman kaynaklı değilse biz nasıl bir mümin olabiliriz? ya da benim imanım sevdiklerime, sevgime, nefret ve öfkeme müdahale etmiyorsa bu iman iman mıdır? Bir yere paketlemiş koymuşuz, orada duruyor. Birileri geldiğinde aa ne kadar cici, ne kadar güzel bir imanınız varmış diyecekler. Açacağız, bohçasından göstereceğiz. Kalbe hükmetmeyen bir iman, iman olur mu? Şimdi Abdullah İbni Ömer böyle bir bilgi duyacak. Konuştuğu, yazıştığı adam kaderi tanımıyor. Bu konuda ileri geri olur olmaz laflar edip duruyor. Abdullah İbni Ömer bunu bitirdi. Bir daha benimle mektuplaşma dedi. Sen yoluna, ben yoluma anlamını anlayacağız. Peki biz bugün ne yapalım? Biz bugün davet durumunda olduğumuz insanlar ki etrafımızda pek çok çoluk çocuğumuz, gencimiz savruluyor. Diziler, filmler, okul bilgilenmeleri ve diğer şeylerle bakıyoruz. Pozitivist, rasyonalist, akılcı, materyalist, maddeci bir eğitim alıyorlar. Öte yandan Allah var ama hayata müdahale etmez diyen bir anlayışı öğreniyorlar. Yok diyen anlayışa kapılanlar da var. Alışkanlıklar, kadını yücelten tavırlar. Hatta erkek olup erkeklerle, kadın olup kadınlarla bir hayatın da olası olduğunu söylemeye çalışan bir zihni, bir dünyayı usul usul yavrularımızın, insanımızın, bizim kalbimize zerk ediyor. Görseller, işitseller, ne diyecekse kulaktan gözden girenler. Şimdi bu insanlarla bağlantıyı keseceğim mi? Bir cümle duydum ağzında. Allah'ı ve Resulünün sevmediği şeyler belli. Küfür kaynaklı o taraflardan gelmiş cümleler. Bu hakkımızın olmadığını zannediyorum. Fakat İslam'ı bilmiş, dini imanı öğrenmiş, benimle aynı yolda koşmuş, aynı işleri yapmış bir dostumuz, bir kardeşimiz, hayatın bir noktasında enteresan takılmalara başlamış. Yük olmuş o öğrendiği din iman, biraz da lüks yapalım demiş. Kabir azabı vardır yoktur. Hayızlı olarak namaz kılınır kılınmaz. İşte buna benzer bir takım fındık fıstık konular bulmuş kendine. Bunlarla konuşmuş, bunlarla bu adamlarla işim olmaz işte. Bağlantı kesmek belki burada caizdir gibi geliyor bana. Anlayabildiğimi ifade ediyorum. Bir hüküm ve bir fetva vermiyorum. Müslüman olarak düşünüyorum. Sizlerin de düşünmesini arzu ediyorum ki herkes okuyacak, anlayacak ve yol bulacak. Allah ukalaca söz söylemekten, sanki biliyor her şeyi halletmiş, böylece ufuk açıyor filan gibi olmaktan Rabbe sığınırız. Ancak okuyor, okuduklarımızdan aklında olanları da söylemekten geri durmamaya çalışıyorum. Böylece gündem bu olsun. Ben bunu konuşuyor, bunu düşünüyorum. Siz de buyurun, bunu konuşalım, bunu düşünelim demiş olmak adına burada bu sözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5643. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci haftanın perşembe günü ile ikinci ve üçüncü haftaların pazartesi günleri olmak üzere her aydan 3 gün oruç tutardı. Bu hadis-i şerifte böyle bir anlatım var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutarmış ama birinci haftanın perşembe, ikinci, üçüncü haftaların pazartesi günleri olmak üzere her aydan 3 gün oruç tutarmış. Başka ifadeler de var biliyorsunuz. Bunlar da geldiğinde öğreneceğiz. Bu hadis-i şerif bunu söyledi. Ama hocam başka hadisler de var. Evet var, başka hadisler de var. Onları da gelince öğreneceğiz. Böyle bir harmanı zihnimiz yapacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5646. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez ve onu tehlikeye atmaz. Diğer rivayette yardımsız bırakmaz. Her kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah onun kıyamet günündeki bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. İslam kardeşliğini kuşatan, kapsayan ifadeler. Kardeşiz, kardeşimize haksızlık yapmayacağız. Onu yardımsız bırakmayacağız, tehlikeye atmayacağız. Yani biraz önce sayıp dökmeye çalıştığım ideolojilerin, felsefelerin kucağına sürüklemeyeceğim onu. Onu orada bırakmayacağım, elinden tutacağım, kurtarmaya çalışacağım. Haksızlık yapmayacağız, ezmeyeceğiz, dedikodusunu, gıybetini yapmayacağım. Yanındayken dost, arkasından da ona iyi bir halef olacağız. İhtiyaçlarını gidereceğiz dostlarımızın. Kim kardeşlerinin, yani bu hem kan hem iman, her türlü ihtiyacını giderirse birisinin, Allah da onun ihtiyacını giderecek. Hem de en kritik günlerde. Yani dünyanın ama esasen ahiretin kritik günlerinde. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, tabi bu sıkıntı meşru sıkıntılar olacak. Adamın acil işte böyle bir kadeh atması gerekiyor. Nasıl yardım edelim efendim? Ona yardım mı edeceğiz? Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah onun kıyamet gündeki bir sıkıntısını giderir. Ciddi, doğru ama İslamlaşmasının, daha Müslüman olmasının önünde bir tıkaç, bir engel varsa onu kaldırmak anlamında borcu da ödenecek, derdi de halledilecek, gücümüzün yettiği kadar. Ayıbı da örtülecek Müslümanın. Örtersek ayıbını, Allah da kıyamet gününde bizim ayıbımızı örtecek. Hatalarımız çok. Birbirimizin hatasını açmak, göstermek, deşifre etmek, alenileştirmek yerine örtüp kapatıp gizlemek daha hayırlı olacak. Ve ayıpları örten, Allah-u Teala'nın kitabından gelen bilgiler, Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sözlerdir. Bunları söyleyeceğiz. Hele ki dert dinleme noktasında olan Müslümanlar, kardeşlerinden dinledikleri derdi birilerine anlatıp durmayacak. Paylaşmayacak, onu rezil etmeye kalkmayacak. Ya artık o onda kalacak. Bir sonraki hadis-i şerif 5647. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette geçen güzel ağaç hakkında, yani keşeceratin tayyibe, İbrahim suresi 24. Bu yapraklarını dökmeyen ağaçtır buyurdu. Ben bu ağacın hurma ağacı olduğunu düşündüm diyor Abdullah İbni Ömer. Yani bir ağaçtan bahsediyor Allahu Teala ve bu ağacı tarif ediyor İbrahim suresinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ağacın yapraklarını dökmeyen bir ağaç olduğunu söyledi. Böylece Müslümanı onunla birlikte değerlendirmemizi istedi. Abdullah dedi ki bu ağacın hurma ağacı olduğunu düşündüm. Başka rivayetlerde Efendimiz de zaten böyle söyledi. Hatta Hazreti Ömer keşke söyleseydin oğlum bu tespitini, bu benim için dünya ve içindeki şeylerden daha hayırlı olurdu diye sevineceğini ifade etti. Oysa Abdullah edebinden dolayı söyleyememişti. 5648. hadis-i şerif. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5649. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhannes erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanetlemiştir. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif. Kadınlaşan erkekler ve kendini erkeklere benzetmeye çalışan kadınları lanetlemiştir. Allah ve Resulün istemediği her ne varsa batı ve batıl dünya da tam da buna talip oluyor. Ve kendileri rezalete düştükleri gibi onları adım adım izlemeye çalışan Müslüman coğrafyayı da etkiliyorlar. 5650. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin yalnız yaşamasını, gece vakti bir yerde yalnız başına konaklamasını ve yalnız başına yolculuğa çıkmasını yasakladı. Bu yine biraz önce ifade ettiğim gibi. Batı ve batıl dünya insanlar yalnızlaştırma derdinde. Tek kişilik evler, tek kişilik hayatlar, tek kişilik zevkler ve hayatı küçültüyor insanlar, paylaşım bitiriyor. Hatta evlilik ve aile bile yok. Sonra köpeğim ve ben, kuşum ve ben, bununla beraber bir hayat yaşamaya başlıyor insanlar. Ve bu yalıtılmış, izole edilmiş hayatın içerisinde de şeytanın her birisi elinde yem oluyor. Kişinin yalnız yaşamasını, gece vakti bir yerde yalnız başına konaklamasını ve yalnız başına yolculuğa çıkmasını yasakladı. Zorunluluklar ayrıdır ama burada bu tercih edilmeyecek. Müslüman yalnız yaşamayamaya çalışacak. Evlilik onun için çok önemli. Yaşımız ne olursa olsun, hayatımız yeter bundan sonra kimseyi çekecek durumda değilim diyecek hale gelmiş olsa da çekeceğiz. Birileriyle birlikte olacağız. Bu dünya budur. İmtihanı böyledir. Kahrı da böyledir. Rabbim inşallah zorlukla imtihan etmesin. Yalnızlıkla imtihan etmesin. Yeryüzünde bütün Müslümanlar, ana babalarına da bu noktada sahip çıksınlar. Çıkalım inşallah. Onları şeytanlara bırakmayalım. Kadınlarımızı, erkeklerimizi, çocuklarımızı yalnız bir hayata bırakmayalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5653, Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer hac yolundayken Bedevi'nin biri yanına uğradı. İbni Ömer, sen filanın oğlu değil misin diye sorunca Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer deveye binmekten usandığı zaman, yorulduğu zamanlarda bindiği bir merkebi vardı. Ve başına sardığı bir de sarığı vardı ki bunları Bedevi'ye verdi. Bedevi gittikten sonra Abdullah İbni Ömer'e dediler ki, dinlenmek için bindiğin merkep ile başına sardığın sarığı Bedevi'ye verdin. Oysa o adam birkaç dirheme razı olurdu dediğimizde Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliklerin en güzeli kişinin ölen babasının sevdiği kimselerle bağlarını koparmamasıdır buyurduğunu işittim. Ve bunu yaparken de Hazreti Abdullah oldukça cömertti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize Ahmet bin Hanbel hadis-i şerifler getirmiş, onu taşımış, biz de onları okumaya devam ediyoruz. Rabbimize hamd ederiz. 5657. hadis-i şerif de şöyle. Resulullah iki hutbe arasında otururdu cuma günü. Yine 5661. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir şeye işkence yapıp tevbe etmeyene Allah da kıyamet günü aynı şekilde işkence yapar buyurduğunu işittim. Canlı bir şeye işkence yapıp tevbe etmeyene Allah da kıyamet günü aynı şekilde işkence yapar. Rabbim korusun. Bu hayvanlara eziyet etmememiz gerektiğini, ona hedef tahtası haline getirmememiz gerektiğini bize öğreten bir başka hadis-i şerif. Bundan hemen sonraki hadis-i şerif de bu işi insanlarla alakalı bize anlatıyor. 5662, Abdullah İbni Ömer rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Allah'a şirk koşmak adına zulüm ama insanlara yapılan haksızlık anlamında zulüm. Hatta canlı varlığa, bakın bir tavuğa bile ok atılmasına karşı çıkıyor Abdullah İbni Ömer. Peygamberimiz bu işi istemedi diye. Peki ya Müslümanlar birbirlerine işkence ederler, bedenlerine, ruhlarına? Bunun sonucu ne olacak? Karanlıklar, kıyamet günü karanlıklara dönüşecek bunlar. Rabbim koru. 5664. hadis-i şerif. Dünyadayken gösteriş için giysi giyen kimseye kıyamet gününde Allah zillet elbisesi giydirir. Hayatını sadece formalara adayan insanlar, sadece görünüşüyle bir hava derdinde olup kibirlenen kimseler, bir gösterişin, görünümün derdine düşüp bir hayat yaşayanlar zelil olacaklar dünyada da, ahirette de. Ve 5667. rivayet şöyle. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim ki hiçbir şeye ortak koşulmadan sadece Allah'a kulluk edilsin. Kılıcı da bunun için kullanacağım demektir bu. Yani yeryüzünün baronları, güç kuvvet sahibi zalimleri, tağutları, azgınları yoldan kaldırılacak. Ve insanlar Allah-u Teala'nın diniyle net karşı karşıya gelecek. İman eden bilerek iman edecek. Küfürde kalmayı tercih eden bilerek küfürde kalacak. Böylece bir bahanesi kalmayacak yeryüzü insanlığının. Bundan dolayı ben kıyamet gününe yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Rızgım mızrağımın gölgesi altındadır. Yani rızık mı arıyoruz? Mızrağı elimize alacağız. Yani Müslümanca bir kavganın, Müslümanca bir duruşun içine gireceğiz. Benim emrime karşı çıkan ise aşağılık ve zelil kılınmıştır. Benim bu yaşadığım sünnete, bu hayat tarzına, bu model Müslümanlığı kabul etmeyen, başka bir Müslümanlık üretmeye çalışanlar ise aşağılık ve zelil kılınmıştır. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kim bir kavmin uydusu olursa, kıblesi o tarafa dönerse, yönü yöneti onlar olursa, modeli oradan alırlarsa Müslümanlar Allah korusun böyle yaptıklarını kaybedecekler. Önce vücutlar, ameller, eylemler dönüşecek. Sonra kalpler ve kafalar dönüşecek ve onlardan olacağız. Mevla bizi korusun. Öyleyse yönümüzü düzeltiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyoruz. Onu okuyor, onu anlıyor. Onun gibi olma çabasında gayret gösteriyoruz. Rabbim yolundan ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.